Ayrım 4. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 50. Osmanlı insanı. Osmanlı atalarımız tanısınlar tanımasınlar, gülümseyiniz, müminin mümine gülümsemesi sadakadır hadisi ve selamı yayınız tavsiyesi çerçevesinde karşılaştıkları herkese gülümseyerek selam verirler, tanıdıklarına ayrıca hal hatır sorarlar, aile efradına ailenin diğer bireylerine selam yollarlardı. Böylece gönüller birbirine ısınır, geniş anlamlı toplumsal bir mutabakat oluşurdu. Osmanlı gerçek anlamda bir barış ve kardeşlik toplumuydu. Hasbelkader nefsine yenilip biriyle kavga edeni, mahallenin önde gelenleri birkaç gün içinde barıştırırdı. Olmaz da küslük uzarsa, dört gözle bayram beklenir, bayramlar barışın ve kardeşliğin vesilesi yapılırdı. Bu durumu Avrupalı gezginlerden Villamon, takdir hisleriyle kaydeder. Her kimin bir düşmanı varsa bayramlarda ona gidip af dilemek zorundadır. Öteki de el öpmeden ve tokalaşmadan önce affettiğini söylemek mecburiyetindedir. Aksi takdirde bayramlarının mübarek olması mümkün değildir. Bu esaslara riayet etmeden bazı kimseler ise neredeyse fasık, tabii ki abartıyor, telakki edilip dışlanırlar. Duluar, görüp incelediği toplumsal yapıdan o kadar etkilenmiştir ki Osmanlı Türk toplumunun bazı kötülüklerden haberdar olmadığını düşünmekten kendini alamamıştır. Türkler herhangi bir intikam hissi beslemekten son derece çekinirler. Dinlerinin bu hususa ait bir hükmü gereğince cuma namazına başlamadan önce düşmanlarını affettiklerini adeta ilan etmek durumundadırlar. Aksi halde namazlarının kabul olunmayacağına inanırlar. Ayrıca her bayramın birinci günü onlar için umumi bir barış günüdür. Birbirlerine rastladıklarında el sıkışırlar. Küçükler büyüklerin elini öptükten sonra başına koyup bayramın mübarek olsun der. Böyleydi. Çünkü kişisel ve toplumsal ilişkilere henüz menfaat hükmetmiyordu. Kardeşlik en belirleyici öğeydi. Bu yüzden insanlar arasında kıyasıya bir rekabet oluşmaz, en azından rekabet kırıcı ve incitici boyutlara ulaşmazdı. Osmanlı edebi ve nezaketi dünyaca meşhurdur. İslam'la yoğrulan yürekler bugünkü halimizle mukayese edilemeyecek kadar duyarlıydı. Tevazu ve doğallık sıradan meziyetler sayılırdı. Hayata alçak gönüllülük ve yardımseverlik hakimdi. Küstahlık nedir bilinmez, büyüklerin sözü kesilmez, bilgiçlik taslanmaz, ar, namus ve haya gibi kutsallar es geçilmezdi. Kadınlara karşı dinamiklerini imandan alan derin bir hürmet beslenirdi. Erkek ve kadın arasında mutlak surette bir mesafe vardı. Bunun belirleyicisi zinaya yaklaşmayın mealindeki ayetti. Sokakta karşılaşılan kadına asla dik dik bakılmaz, derhal başlar öne inerdi. Kadının sokakta rahatça yürümesi için erkekler kendilerini hafif alargaya çekerler, kadına yol verirlerdi. Her kadın toplumsal edebin bir gereği olarak anne, teyze, hala ve bacı olarak görülürdü. Onları rahatsız edecek en küçük davranışta bile bulunulmaz. Bulunanı toplum müthiş yadırgar, büyükler derhal müdahale ederlerdi. Lady Craven, erkeklerin kadınlara karşı saygısını aşırı bile bulduğunu itiraf ettikten sonra Osmanlı Devleti'nin kadınlara karşı tavrını hayretler içinde şöyle dile getiriyor. Türklerin kadınlara karşı olan muameleleri bütün milletlere örnek olmalıdır. Mesela bir erkek ağır bir suçtan dolayı idam edilip bütün varlığına el konsa bile karısına ve çocuklarına gayet iyi muamele edilir. Kadınların mücevherlerine dokunulmaz. Çocuklar devlet himayesine alınıp bırakılır. Zamanın Avrupa'sında idam edilen erkeğin tüm mal varlığı ile birlikte yakınlarının takılarına da el konurdu. Osmanlı toplumunda neme lazımcılık yoktu. En azından bu kadar yaygın bir hastalık değildi. Tüm toplum kaynağı din olan geleneklerin bekçisiydi. Bunların bozulmaması için herkes üzerine düşeni yapar, bir bakıma herkes gönüllü polis gibi çalışır, herkes vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirirdi. O kadar ki mahalle kabadayıları bile toplumsal düzene bekçilik ederlerdi. Osmanlı toplum hayatı konusunda Avrupalı gezginlerin sayısız tespitleri olmuştur. Bunlardan Guer şöyle diyor. Türklerin pek mükemmel görgü kuralları vardır. Hepsine canı gönülden riayet ederler. Birbirleriyle karşılaştıklarında sağ ellerini göğüslerine götürmek suretiyle selamlaşırlar. Muhataplarına müjdeleyici bir surette, yani rütbe ve mevkilerine göre paşa, abi, sultan gibi vasıflarıyla hitap ederler. Meşhur Fransız gezgin Breyer şunları söylüyor. Türk halkının üstü başı çok temizdir. Hal ve tavırlarında büyük bir asalet, yüzlerinde tatlı bir sükunet ve nezaket vardır. Konuştukları dil hoş ve ahenklidir. Sohbet edenlerin ifadeleri veciz, telaffuzları tertemizdir. Tebessümlerine incelik, el hareketlerine zarafet ve sadelik hakimdir. Breyer hayranlıkla devam ediyor. Yabancıları en çok hayrette bırakan şey birkaçının birden konuşmayıp yalnız birinin söz söylemesidir. Konuşan umumiyetle sözünü kısa tutar. Dinleyen de söz bitene kadar sabreder. Birbirlerine karşı fikirlerini hürmetle savunurlar. Söylenen sözlerde herhangi bir fenalık, kovuculuk, iftira gibi kötülükler ve edebe aykırı laubalilikler yoktur. Sözü Avrupa'da işine rastlanmayan bir konuya getiriyor. Yaşlı ve büyüklere karşı hürmetle onların hakkına riayet, hayal edilemeyecek bir nezaket içindedir. Diyebilirim ki Osmanlıların ahlaki hususiyetleri insanı adeta tesir eder, büyüler. Yürüyüşlerinin serbestlik ve ihtişamı, misafir kabullerindeki güler yüzlülükleri ve nihayet selamlığa girip çıkarken riayet ettikleri teşrifat kurallarının zarafeti karşısında hayran olmamak elde değildir. Tanınmış yazar Edmondo de Amicis ise Osmanlı halkını şöyle anlatıyor. Tetkik ve tespitlerime göre İstanbul'un Türk halkı Avrupa'nın en nazik ve en kibar topluluğudur. Koca şehrin en ıssız sokaklarında dahi bir yabancı için hiçbir hakaret ve zarara uğrama tehlikesi yoktur. Hatta namaz vakitlerinde bile camileri gezmek kabildir. Bu ziyaretlerde bir yabancı kiliselerimizi dolaşan bir Türk'ten daha çok hürmet ve riayet görebileceğinden emin olabilir. Halk arasında küstahça bir bakış şöyle dursun, fazla meraklı bir bakışa bile hiçbir zaman tesadüf edilmez. Kahkaha sesleri gayet nadirdir. Sokakta kavga eden ayak takımı da enderdir. Kapı, pencere ve dükkanlardan hiçbir kadın sesi aksetmez. Şimdi sıra Duluar'da. Yıllarca incelediği toplumsal yapımızı bize şöyle anlatıyor. Hristiyan memleketlerinde pek yaygın olan küfürbazlık, öfke ve intikam hissi Türklerde yoktur. Çünkü bunlar içki ve kumarın kışkırttığı alışkanlıklardır. Osmanlılar için içki ve kumar da meçhuldür. Sokaklarında da evlerinde de hiçbir küfür sözü işitilmez. Bunun yüzümüzü kızartacak ve bizi hayrete düşürecek tarafı ise Osmanlıların yalnız ağızlarında değil, lisanlarında da küfür kelimelerinin bulunmayışıdır. Onlar yalnız vallahi şeklinde Allah'a yemin ederler. Duluar haklı. Osmanlıların hayreti bile zikirdi. Şimdi olduğu gibi vav, ya diye Amerikanca çığlıklar atılmazdı. Hayretlerini Allah Allah, fe sübhanallah, la ilahe illallah, tövbe estağfurullah gibi kelimelerle ifade ederlerdi. Sakınmak istediklerinde neuzubillah çeker, her işe bismillah ile başlardı. Haksızlığa uğramaları karşısında hasbünallahü ve nimel vekil diyerek Allah'ı kendilerine vekil ederlerdi. Kızdıklarında en çok la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim çekerler ve dua yerine hay Allah derdini alsın türünden dua mırıldanırlar, şaşkınlıklarını fe sübhanallah şeklinde yenerler, damarlarına basıldığında ya sabır diyerek sabrın kuvvetine sığınırlardı. Tekke ve zaviyelerin duvarlarında teselli edici levhalar asılıydı. Bu da geçer yahu, vazgeç yahu, hoş gör yahu. Dükkanların görünür yerlerinde ise er-rizku alellah ve tevekkeltu alellah gibi itikadi kelimeler yazılı levhalar asılıydı. Toplum yaşamak ve yaşatmak temelinde yücelmişti. Bu yüzden cinayete pek rastlanmazdı. Oysa aynı dönemde düello, iki kişinin birbirlerini öldürmeleri Avrupa hükümetleri tarafından yasal sayılırdı. Oysa aynı yıllarda her şafak vakti Paris sokakları birbirlerini öldürmek için düello edenlerden geçilmezdi. Osmanlı'da hırsızlık, soygun, kapkaç gibi suçlar meçhul sayılırdı. Francis Breyer 1830'ların İstanbul'unu şöyle anlatıyor. Evlerin kapısının şöyle böyle kapatıldığı ve dükkanların çoğunlukla umumi ahlaka itimaden açık bırakıldığı İstanbul'da her sene azami 5-6 hırsızlık vakası görülür. Şimdikinin aksine eski İstanbul sokakları genel olarak sakindi. Her yer güven içindeydi. Herkes günün her saatinde istediği yere hiçbir endişe duymadan gidebilirdi. İngiliz sefiri Sir James Porter 1740'ların İstanbul'unu şöyle tasvir ediyor. Gerek İstanbul'da gerekse imparatorluğun diğer şehirlerinde hüküm süren emniyet ve asayiş hiçbir tereddüde imkan bırakmayacak şekilde ispat etmektedir ki Türkler çok medeni insanlardır. Osmanlı insanı hırsızlık, gasp, kapkaç nedir bilmezdi. Günümüz İstanbul'undaki soygun olaylarını gazetelerde okudukça eski halimizi nasıl da özlüyorum bilemezsiniz. Bu muazzam payitahtta diyor Fransız tarihçi M.A. Aubergine. Dükkancılar namaz saatlerinde dükkanlarını açık bırakıp camiye gittikleri ve geceleri evlerin kapısı basit bir mandalla kapatıldığı halde senede 4 hırsızlık vakası bile olmaz. Ahalisi sırf Hristiyan olan Galata ile Beyoğlu'nda ise hırsızlık ve cinayet vakaları olmadan gün geçmez. Çevreyi kirletmek bir Avrupalı alışkanlığıydı. Osmanlı insanı kul hakkı sayıldığı için yerlere çöp atmaz, ortamı kirletmezdi. Hatta ağaçlar zikreder düşüncesiyle ağaçları yeşertmeye çalışırlardı. Mesela kurak günlerde ücretle adam tutup sokaktaki ulu çınarları sulatır, göçmen kuşların yorgunluk atması için saçak altlarına kuş sarayları yaparlardı. Osmanlı insanı asla yere tükürmezdi. Bazı batılı gözlemciler sırf yere tükürmedikleri için atalarımızı eleştirmişti. Türkler hiçbir zaman yere tükürmezler. Daima yutkunurlar. Bunun için de saçlarında sakallarında bir hararet olur ve zamanla saçları, kaşları, sakalları dökülür. Comte de Marsigil. Osmanlı insanının üstün bir ahlak anlayışı vardı. Türkiye seyahatnamesiyle meşhur Duluar 1650'lerde şunu yazıyor. Hiç şüphesiz ki ahlak bakımından Türk siyasetiyle medeni hayatı bütün cihana örnek olabilecek vaziyettedir. Bugünümüz için de bunları söylemek mümkün mü? Sadece insanlara değil, hayvanlara bile saygılı bir toplumsal yapıdan geliyoruz. Bunun şahitlerinden birisi de Elize Reçus'tur. 1880'lerdeki durumumuzu anlatıyor. Türklerdeki iyilik duygusu hayvanları dahi kucaklamıştır. Birçok köyde eşekler haftada 2 gün izinli sayılır. Türklerle Rumların karışık olarak yaşadığı köylerde ise bir evin hangi tarafa ait olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Eğer evin bacasında leylekler yuva yapmışsa bilin ki o ev bir Türk evidir. Osmanlı insanı güzel konuşur, derdini kestirmeden anlatırdı. Sözü gereksiz yere uzatmaz, o zamanın deyişiyle israfı kelam söz israfı etmezdi. Sohbet edenlerin aralarındaki uyumu ve sevgiyi gören Charles Macfarlane şöyle yazmaktan kendini alamamıştı. Bu milletin konuşması bütün diğer milletlere örnek olabilecek kadar güzel ve mükemmel. Osmanlı'da aile kavramı temel kavramdır. Her zaman baş tacı edilmiştir. Daha geniş bir anlamda ise Türk toplumunun daima temeli olmuştur. Osmanlı oluşumunda da aile terbiyesinin özel bir yeri vardı. Anne babadan evlada şefkat ve muhabbet, evlattan anne babaya sevgi, saygı ve itaat Osmanlı dinamiğinin özüydü. Dilerseniz 19. yüzyılda İstanbul'da yaşamış Fransız gezgin A. Breyer'in konudaki tespitlerine kısaca bir göz atalım. Erkeklerde ve kadınlarda evlat sevgisi çok derindir. Türklerin hafta tatiline tesadüf eden cuma günü ve bilhassa Ramazan ve bayram günleri sokaklarda Müslüman Türk'ün göğsünü kabartan oğlunun elinden tutup ağır ağır gezdirdiği, çocuk yorulunca kucağına aldığı, daima devam ettiği kahvede yanına oturtup şefkatle hitap ettiği, evladına tam bir anne özeniyle baktığı, İhtiyarlarından gençlerine kadar bütün diğer Müslüman Türklerin de çubuklarını bırakıp çocuğa alakayla baktıkları ve ileride inşallah ihtiyarlık desteği olacak bir oğul sahibi olduğu için babayı tebrik ettikleri görülür. Bu şefkat tezahürlerine başka memleketlerde de tesadüf edilir fakat arada dağlar kadar fark vardır. Bir takım boş menfaat kaygıları, eğlence düşkünlükleri, çok defa kadınların da iştirak ettikleri ticari muamele gaileleri, kısacası başka memleketlerin her şeyleri çocuklara karşı şefkatlerini azalttığı halde harem hayatı bilakis bütün bu hislerin bir merkeze toplanıp artmasını temin etmektedir. İşte bundan dolayı Türkiye'de çocuklar yetişip adam oldukları zaman anne babalarını yanlarında bulundurmakla iftihar ettikleri ve küçükken onlardan gördükleri şefkate mukabele etmekle bahtiyar oldukları halde başka memleketlerde çok defa çocuklar olgunluk çağına girer girmez anne babalarından ayrılmakta, mali menfaatleri konusunda onlarla çekişe çekişe münakaşa etmekte ve hatta bazen kendileri refah içinde yaşadıkları halde onları sefalete yakın bir hayat içinde bırakmakta ve zavallılara karşı adeta yabancılaşmaktadırlar. Ailede nelerin değiştiğini, geleneksel yapının hangi istikamete kaydığını ve bu yüzden toplumumuzun neler kaybettiğini sanırım bu ifadelerde görebiliyoruz. Fakir ya da zengin, asil yahut avam, Osmanlı insanı tabiatla dost hatta iç içe yaşamıştır. Ayrıca insan ve mekan ilişkisi konusunda müthiş seçici davranmıştır. Bunu ünlü Fransız şair Lamartine'den öğreniyoruz. Güzel manzaralara, parlak denizlere, gölgeliklere, menbaalara, karlı dağ tepeleriyle çevrilenmiş muazzam ufuklara karşı beslenen temayül bu milletin en büyük meylidir. İşte bu millet padişahlarının sarayını yani payitahtın merkezini bütün imparatorluğun ve belki de bütün dünyanın en güzel tepesinin yamacına yerleştirmiştir. Bu sarayda Avrupa saraylarının ne dahili ihtişamı ne o esrarengiz şehvanilikleri görülebilir. Bunda yalnız ağaçların tıpkı bakir bir ortamda olduğu gibi alabildiğine ve ebedi surette geliştiği, suların şarıldadığı ve güvercinlerin dem çektiği güneş bahçeler mevcuttur. Burada daima açık tutulan birçok pencereli odalar, bahçelerle, denizlere hakim eyvanlar ve kafeslerinin arkasında oturan padişahlar için hem tenhalığın tadını, hem o sihirli boğaz manzarasının zevkini aynı zamanda hissetmek imkanını temin eden kafesli köşkler vardır. Bu, Türkiye'nin, Osmanlı Devleti'nin her tarafında böyledir. Hünkârla halk, büyüklerle küçükler evlerinin düzenlenmesinde hep aynı ihtiyaca, aynı hisse tabidirler. Güzel bir ufuk manzarası ile gözlerinin aydınlanması istenir. Yahut eğer evlerinin vaziyetiyle sahiplerinin yoksulluğu müsait değilse, kulübelerinin etrafındaki toprağın bir köşesinde hiç olmazsa bir ağaç, bir koyun, birkaç kuş ve 5-10 güvercin olmasını isterler. Adalet ve hoşgörü açısından da ceddimizin eşsiz olduğunu zaten biliyoruz. Tarihte hiçbir millete nasip olmayacak kadar uzun ömürlü devletler kuran ecdadımız, yönettikleri çeşitli dinlere ve inançlara mensup milletlere daima hoşgörülü ve adil davranmışlar, bu iki kavramı hakimiyetlerinin temeli yapmışlardır. Orta Doğu, belirsizlikler içindeki geleceği ve güvenlik sorunları konulu sempozyumda yaptığı açılış konuşmasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 400 yıl süren Osmanlı hakimiyeti döneminde Orta Doğu'da etnik ve mezhepsel çatışmaların yaşanmamasının sosyolojik olarak incelenmeye değer olduğunu söyleyerek tam da bu noktaya parmak bastı. 6 Haziran 2008 tarihli gazeteler. Gerçekten de Osmanlı ceddimiz idareleri altındaki çeşitli ırk ve dinden insanlara her zaman adil ve hoşgörülü davranıyor, ne dinlerini, ne dillerini, ne ırk ve nesplerini dayatıyorlardı. Çünkü devleti yönetenler insanı yaşat ki devlet yaşasın öğüdünden ilham alıyor, devletin değil insan varlığının mutluluğunun temini için çabalamanın esas olduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden çeşitli dinlere, dillere, kültürlere sahip insanların Osmanlı Devleti'nde özgürce yaşamalarına müsaade edilmiş, inançlarına, geleneklerine müdahale edilmemiştir. Osmanlı sınırları içerisinde bulunan hiçbir bölge sömürge muamelesi görmemiş, ayrım yapılmaksızın her topluluğa kültür ve medeniyet götürülmüştür. Padişahlar ve yöneticiler bu uygulamanın takipçileri ve destekçileri olmuşlardır. Osmanlı ceddimiz şüphesiz Allah, size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Nisa suresi 58 mealindeki ilahi hükmü yüzyıllar boyu uygulamışlardır. O kadar ki mahkemeler sırf adaletin yerini bulması için bazen kendi dindaşlarının, soydaşlarının hatta devletlerinin aleyhine kararlar vermiştir. Buyruktur. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhinde dahi olsa Allah için şahitler alarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun ister fakir olsun çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevalarınıza uymayın. Nisa suresi 135. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoyduklarından dolayı bir topluluğa olan kininiz, sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup sakının. Gerçekten Allah ceza ile sonuçlandırması pek şiddetli olandır. Maide suresi 2. Muhtemelen bu hükümleri bilen Boğdan Bey'i Büyük Stefan ölümüne yakın günlerde topladığı oğullarına şöyle vasiyette bulunmuştu. Belki de yakında himayeye muhtaç olacaksınız. Asla Rus'a yanaşmayın, haindir, sizi yok eder. Fakat kendinizi Osmanlılara emanet edin, adil ve merhametlidirler. Mohaç Savaşı'nda Osmanlılara esir düşen Bartolomeus Gregovich, 1544'te yazdığı Türklerin Gelenek ve Görenekleri isimli eserinde, Osmanlı insanının savaş zamanında bile adaletten ayrılmadığını şöyle anlatıyor. Savaş zamanında öyle sıkı bir disiplin vardır ki hiçbir asker adaletsiz bir şey yapmaya cesaret edemez. Adaletsizlik yapan bir acımaksızın cezalandırılır. Gözcüler ve düzen sağlayıcılar vardır. Geçip gidilen yolların kıyısındaki bağ ve bahçelerde sahiplerinin izni olmaksızın bir elma bile koparılmaz. Tarih bu sözlerin örnekleriyle doludur. Osmanlı insanının namus anlayışına gelince, Osmanlı'nın namus anlayışı batılı yazarlara hem ilham vermiştir hem de kitaplarına konu olmuştur. Fransız yazar Aubry de Lemoutrie, Osmanlı insanının namusuna düşkünlüğünü özellikle belirterek başından geçen bir olayı anlatır. Muhtelif dükkanlardan öteberi satın alırken para vermek için koynumdan çıkardığım keseyi veyahut vakti anlamak için baktığım saatimi eşya yığınları arasında unuttuğum çok olmuştur. Bazen de vereceğim paranın iki mislini bıraktıktan sonra dükkancının mallarını ortadan kaldırıp yanlışlıkla fazla verdiğim parayı görmesine vakit kalmadan çekilip gittiğim olurdu. İşte bu dalgınlığıma rağmen Türk dükkanlarında hiçbir zaman tek bir meteliğim kaybolmamıştır. Çünkü o gibi vaziyetlerde dükkancılar peşimden adam koşturmuşlar ve hatta eğer dalgınlığımın neticesini anladıktan sonra dükkana dönmemişsem, unuttuğum şeyi iade için ikametgahımın bulunduğu Beyoğlu'na kadar adam gönderip birçok defalar beni aratmışlardır. Mesela bir gün küçük bir Türk dükkanının önünde durmuştum. Bu yelpazeci dükkanında Türk erkeklerinin yaz sıcaklarında kullandıkları yelpazeler satılıyordu. Birçoğuna baktım, düz deriden ve en harcı alem olanlarından birini alıp parasını verdikten sonra çekilip gittim. Aradan tam 3 hafta geçtikten sonra bir gün tesadüfen yelpaze aldığım dükkanın önünden geçerken yelpazeci beni görür görmez çağırıp saatimi gösterdi, elime teslim etti. Ben bu Türk namuskarlığının daha yüzlerce misalini verebilecek vaziyetteyim. Bizzat kendi başımdan geçen vakalar 30'dan fazla olduğu halde bunların hiçbirinde hiçbir zaman Türklerin namuskarlıktan ayrıldıklarını görmedim. Benzer sözleri şimdilerde ülkemizi gezen turistlerden duymak için neler vermezdik. Bu duyarlılığın kaynağı hiç kuşkusuz Kur'an'dı. Osmanlı insanı Kur'an ahlakına göre yetiştirilmişti. Faziletinin temeli buydu. Buyruktur. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun. İnsanların hakları olan mallarını, eşyasını değerinden düşürüp eksiltmeyin ve düzene, ıslaha konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk, fesat çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır eğer inanıyorsanız. Araf suresi 85. 17. yüzyılda İsveç'in İstanbul sefirliğinde bulunup daha sonra o dönem Osmanlısını anlatan Osmanlı İmparatorluğu'nun Genel Tablosu isimli çok önemli bir eser yazan Muredgea Dawson, Osmanlı insanının namus telakkisinden hayranlıkla bahsediyor. Osmanlı Türkleri diğer faziletleri kadar namuskarlık, dürüstlük ve doğruluk gibi Kur'an'ın en kuvvetli hükümlerine dayanan meziyetleri itibarıyla da şayanı takdirdirler, takdir edilmelidirler. Osmanlı Türklerinin övülmesi gereken meziyetlerinden biri de verdikleri söze umumiyetle sadık olmaları, hemcinslerini aldatmaktan ve emniyeti suistimal ile insanların saflığından istifadeye kalkışmaktan veyahut saf derunluğunu istismar etmekten vicdan azabı duymalarıdır. Kendi milletlerine karşı gösterdikleri bu yaklaşımı hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun bütün yabancılara karşı da gösterirler. Bu noktada Müslümanla gayrimüslim arasında hiçbir fark gözetmezler. Faziletle sosyal düzenin idamesi bakımından fevkalade bir kıymeti olan bu fikirler, kanun esaslarıyla Kur'an'ın ayetlerine dayanmaktadır. Osmanlı insanını Avrupalı çağdaşlarından ayıran farklılıklardan bir diğeri de son derece güvenilir olmasıdır ki ahde vefanın bilinmediği Avrupa'da yıllar boyu yankılanmıştır. Bu özellik de çok tabii olarak inançlarının bir sonucudur. Kur'an'da Allah iman edenler için şöyle buyurmuştur. Bir de onlar kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde harfiyen riayet edenlerdir. Me'ariç suresi 32. Bir İngiliz gezgin ise şunları anlatıyor tüm dünyaya. Bugün kendi eşyamla yol arkadaşım olan eski bir Macar zabitinin eşyasını nakletmek üzere bir köylünün yük arabasını kiraladım. Sandıklar, portmantolar, denkler, paltolar, kürkler, atkılar hep açıktaydı. Buralarda yatağın hayali bile mevcut olmadığı için gece üstüne uzanmak üzere ben biraz kuru ot satın almak isteyince son derece nazik bir Türk bana refakat teklifinde bulundu. Köylü de öküzlerini koşumdan çıkarıp bizim bütün eşyamızla beraber sokağın ortasına bıraktı. Ben onun uzaklaştığını görünce burada birisi kalmalı dedim. Yanımdaki Türk hayretle sordu. Niçin? Eşyalarımızı beklemek için. Türk köylüsü hayretler içinde şu cevabı verdi. Ne lüzumu var? Eşyalarınız bir hafta gece gündüz burada kalsa bile dokunan olmaz. Ben bu sözü kabul ettim ve döndüğümde her şeyi yerli yerinde buldum. Bu vaka bütün Londra kiliselerinin kürsülerinden Hristiyanlara ilan edilmelidir. İçlerinden bazıları rüya gördüklerini zannedeceklerdir. Artık uykularından uyansınlar. 4. ayrımın sonu, sayfa 63.